الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، değerli arkadaşlar، bildiğiniz üzere Bulugul Meram adlı eserde ticaret bahsiyle alakalı, ticaret bölümüyle alakalı hadisleri almaya devam ediyoruz. En son Kitab-ül Buyu'da ticaret bahsinde yasak olan alışverişler ile alakalı hadisleri ele almaya devam ediyorduk. Dersimize geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapalım. Bildiğiniz üzere şu anda Şevval ayındayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim Ramazan orucunu tam bir şekilde, eksiksiz bir şekilde tutar ve Şevval'den de üzerine 6 gün oruç tutar ise bütün seneyi, bir seneyi oruçlu getirmiş, sevabı alacağından bize bahsediyor. O yüzden bu oruca başlayıp bitiremeyenler veyahut da hala henüz başlamayan kardeşlerimize bu son bir hatırlatmamız olsun. Artık Şevval ayının 16'sı, 17'sine vardık. Bundan sonra yaklaşık olarak bir 10, 12, 13 günlük bir zaman dilimi kaldı. Eğer başlamayan arkadaşlar varsa bugünden itibaren başlayarak bu 6 günü ne yapabilirler? Değerlendirip yetiştirebilirler. En son değerli arkadaşlar, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı rivayette kalmıştık. O rivayette diyor ki Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma, İbta'tu zeyten fissuqi felemma istevcebtuhu lakiyeni raculun فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تهوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يهوزها التجار إلى رحالهم رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم. Bu rivayette Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle buyuruyor. Diyor ki çarşıdan bir miktar zeytinyağı satın aldım. Çarşıdan bir miktar zeytinyağı satın aldım. Malı elime alıp satışı vacip olduğunda bana bir adam rast geldi. O zeytinyağı karşılığında iyi bir kar verdi. Biraz sonra kıssayı açıklayacağız. Diyor ki ben hemen adamın elini tutup akit yapmak istedim. Diyor ki o sırada arkamdan bir adam gelip kollarımdan beni tuttu. Bir de baktım ki beni tutan bu kimse Zeyd bin Sabit radıyallahu anhuydu. Ve bana şöyle dedi diyor. Diyor ki bunu kendi eşyana katmadan satın aldığın yerde satma. Satın aldığın şeyi kendi eşyana katmadan o aldığın yerden yapma bunu, başka birine satma. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tüccarların mallarını satın aldığı yerden kafilelerine götürene kadar satmalarını onlara yasakladı. Bu hadisi İmam Ahmed ve Ebu Davud rivayet etmiş. Metin Ebu Davud'a ait, İbni Hibban ve Hakim hadisin sahih olduğunu bize aktarıyor. Diyor ki Abdullah İbni Ömer, İbta'tu zeyten. İbta'a yani iştaraytu. İbta'tu manası ne demek? İştaraytu. İştaraytu zeyten. Diyor ki zeytinyağı ne yapmış? Satın almış. Diyor ki felemma istevcebethuhu istevcebtuhu. Yani burada o bana vacip olduğunda veyahut da onun satımı bana vacip olduğunda bu ibare şu yerde kullanılıyor. Yani bir şeyin, bir malın kendisi sana ne zaman satılması vacip olur? Buradaki vacipten kasıt, kendi mülküne geçtikten sonra ne yapabilirsin artık bunu? Başka birine satman senin için caizdir. Burada da diyor ki, ben diyor yağı satın aldım. Satın aldığım yerde artık şeyle satıcı ile pazarlığı yaptık. Parasını ödedim. Ve yağı ne yaptım karşılığında? Satın aldım. Diyor ki bu sırada lakiyeni raculun fa'atani bihi ribhan hasene. Bu arada bir adamla karşılaştım. ve bu adam benim elimdeki zeytinyağına iyi bir kar verdi. Örnek veriyorum. 5 liraya almıştı litresini. Başka bir adam gelip dedi ki bunun 1 litresini bana 10 TL'ye sat. Ne oldu? Yeni satın almış ve başka birine satarak ne yapacak? Belki %100 bir kar edecek. Burada Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhu yani karın ne kadar olduğundan bahsetmiyor ama güzel bir fiyat teklif ettiğinden haber veriyor. Diyor ki fa'arattu an adribe alar racul. Ben diyor adamın elini bir an önce tutmak istedim. Burada ticaretten bir kinaye var. Hatırlayın biz bu baba ilk başladığımız zaman buyu' kelimesinin elba' kelimesinden geldiğini söyledik. Elba' da Arapçada el manasına geliyor. Genelde ticarette nedir? Bir kimse bir şeyi satarken, bir diğeri de bir şeyi satın alırken bu ticaret akdi esnasında ne yapılır? İki tarafta birbirine elini uzatarak musafaha eder gibi ticareti ne yaparlar? Neticelendirirler. O yüzden kitabul buyu dediğimiz şeyde de elba' kelimesinden geliyor dedik. O da iki tarafın ticaret esnasında ne yapmaları? Birbirine ellerini uzatmaları. Burada da Abdullah İbni Ömer diyor ki ben bir an önce elimi ne yapmak istedim adama? Uzatmak istedim. Çünkü verdiği kar güzel. Ben de bunun karşılığında bu yapmış olduğum ticareti onunla sonlandırmak için, akdi tamamlamak için elimi diyor ona doğru uzattım. Diyor ki فَاَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِ بِذِرَاعِ Arkamdan bir adam gelip benim diyor kollarımdan ne yaptı? Beni yakaladı, beni tuttu. Diyor ki bu arkasından gelip onun kollarını tutan kimsenin hadisin devamında Zeyd bin Sabit radıyallahu anhu olduğunu söylüyor. Diyor ki Zeyd radıyallahu anh فَقَالْ لَا تَبِعْهُ حَيْثُ اِبْتَعْتَهُ Diyor ki satın aldığın yerde bu kimseye satın almış olduğun bu yağı ne yapma? Satma. Yani Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu'yu yapmış olduğu ticaretten ne yapıyor? Men ediyor, yasaklıyor. Diyor ki hatta yahuzehu ila rahlike. Bunu diyor evine, dükkanına veyahut da toptancılar için o zamanın şartlarında yani kafilene götürene kadar ne yapma? Bu malı başka birisine satma. Burada sahabenin bir özelliğini görüyoruz. Karşısındaki birisini bir şeyden men ediyor. Tabii karşı tarafta bunun karşılığında bu men ettiği şeyden dolayı ondan ne isteyecek? Delil isteyecek değil mi? Delil isteyecek. Buna üzerine Zeyd bin Sabit radıyallahu anhu söylediği sözü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisiyle ne yapıyor? Taçlandırıyor. Diyor ki Fe inne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha en tuba'a s-sila'u haythu tubta'u hatta yahuzaha et-tüccaru ila rihalihim. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tüccarlara kafilelerine dönene kadar satın almış oldukları malların satmalarını başka birilerine satmalarını yasakladı diyor. Delil olarak neye getiriyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yasağını Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu'ya aktarıyor. Bu rivayetten biz neyi çıkartıyoruz? Satın alınan bir mal. Yani müşteri ile satıcı ittifak etmişler. Müşteri ona parayı vermiş. Satıcı da ona satın aldığı malı teslim etmiş. Ve anlaşma ne olmuş? Bitmiş. Ama hala müşteri malını oradan alıp ne yapmamış? Başka bir yere taşımamış. Bu rivayet bize bu malı başka bir yere taşımadan, işte bu evin olur, dükkanın olur, araban olur, değil mi? Oraya taşımadan bunu satmanın caiz olmadığını bize gösteriyor. Günümüzde mesela böyle ticaret söz konusu mu? Söz konusu. Örnek veriyorum. Araba pazarına gidiyorsun, ikinci el. Pazarlık yapıyorsun satıcıyla. Diyorsun ki bu arabayı kaça veriyorsun bana? İşte 20 bin lira. Konuşuyorsun, alttan giriyorsun, üstten çıkıyorsun. 19 bin liraya alıyorsun. O sırada başka birisi geliyor, arabaya bakıyor, sen yeni almışsın. Diyor ki kaç para istiyorsun bu arabaya? Diyorsun ki örnek veriyorum 23 bin lira. Adam sende pazarlık yapıyor, en sonunda 22'ye bu arabayı o adama satıyorsun. Normalde arabayı alıp başka bir yere götürdün mü? Götürmedin. Bu pazarlık kimin gözü önünde oluyor? Sana bu arabayı ilk satan kişinin gözü önünde oluyor. Bu sana 19'a sattı. Sen onun gözü önünde arabayı kaça sattın? 22'ye sattın. Arada ne var? 3000 liralık bir kazancın oldu. Yoruldun mu? Yorulmadın. Bundan alırken ona. İslam dininde şöyle bir güzellik var. Yani satıcı da alıcı da eğer yapılan ticaretten asıl itibariyle zarar görüyorlarsa İslam dini bu ticaretlerin hepsini ne yapıyor? Men ediyor, yasaklıyor. Bu aynı zamanda İslam dininin yasakladığı ticaret ile alakalı başka bir husus. Eğer bu ticaret düşmanlığa sebebiyet verecekse, değil mi? Şimdi bu adam gözünün önünde başka bir ticaret oluyor ve karşısındaki adam hiç yorulmadan para kazanıyor. Bu adam da hasede sebebiyet verecekse, çekememezliğe sebebiyet verecekse, yarın öbür gün o adama karşı bir düşmanlığa sebebiyet verecek ise İslam bunun önüne ne yapıyor arkadaşlar? Bir set koyuyor. Bu ticareti yasaklıyor. Yani bu konunun aslına döndüğümüz zaman Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın buradan zeytinyağını alıp başka birine satmasında normalde bir beis var mı? Yok. Ama malı daha oradan alıp başka bir yere götürmeden ilk satın aldığı tüccarın önünde bu iş gerçekleştiği için Zeyd bin Sabit radıyallahu anhu bunu görünce ne yapıyor? Hemen onu uyarıyor. Diyor ki malını buradan kaldırmadan önce bu tacirin sattığı yerden almadan önce ne yapma? Malını başka birine satma. O yüzden diyoruz ki bu işlerde asıl olan budur. O dükkanın önünde bir şey satın aldıysan oradan o malı almadan başka birine satmanı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamış. Yasaklarda da asıl olanın ne olduğunu söylemiştik. Yasaklarda asıl olan neydi? Haramlıktı. O yüzden bu rivayet bize bunun haram olduğunu söylüyor. Bu rivayetten çıkardığımız başka bir fayda ki sahabenin faziletine de delalet eden bir fayda. Diyoruz ki Zeyd bin Sabit radıyallahu anhu Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhumanın bu ticareti yaptığını gördüğünde kendisinde bir delil var. O olaya karşı ne yapmıyor? Sessiz kalmıyor. Normalde şöyle bir şey insanın aklından geçebilir değil mi? Ya koskoca Abdullah İbni Ömer yani böyle bir ticareti yapıyorsa muhakkak ki bir bildiği vardır. Sonuçta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet eden en çok sahabelerin arasında olanlardan birisi de kim? Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh. Yani yapıyorsa vardır bir bildiği demiyor. Kendi elindeki delille ne yapıyor? Arkasından gidip yakalayıp ona diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ben şu hususta insanlara bu şekilde ticaret yapmalarını yasakladığını duydum diyerek kendisinde olan ilmi ne yapıyor? Bu celil olan sahabeye bunu aktarıyor. Bir sonraki hadis-i şerif yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı rivayette diyor ki Kultu ya Resulallah inni ebi'ul ible bil baki' fe ebi'u biddenanir ve ahudu bidderahim ve ebi'u bidderahim ve ahudu biddenanir ahudu hâza min hâza ve u'ti hâza min hâza fekâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la be'se en te'khudaha bi si'ri yevmiha ma lem yefterika ve beynekuma şey revâhul khamse ve sahhahahu el hakim. Bu rivayette de Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhudan rivayet edildiğine göre şöyle bize aktarıyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben Baki'de deve satıyorum. Dinarla satıyor yerine dirhem alıyorum. Diyor ki dirhemle satıyor yerine dinar alıyorum. Yani onun yerine bunu alıyor, bunun yerine onu veriyorum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aranızda mevcut bir şey olduğu ve yerinizden ayrılmadığınız sürece o günün fiyatı ile o şeyleri almanda bir sakınca söz konusu değildir. Hadisi 5 imam rivayet etmiş. Hakim de hadisin sahih olduğunu bize aktarıyor. Diyor ki Abdullah İbni Ömer Kultu ya Resulallah inni ebi'u bil baki'. Diyor ki ben Baki'de deve satıyorum. İlim ehli bu Baki ibaresini açıklarken Baki bildiğiniz üzere Mescid-i Nebevi'nin yanında bulunan kabristanlığın ismi. Diyorlar ki Baki kabristanlığı kabir olarak tayin edilmeden önce Oradaki arazide insanlar ne yapıyorlardı?
Alışveriş.
Ticaret, alışveriş. Hayvanlarını çıkartıyorlardı. Develerini götürüyorlardı. Deve sahipleri almak isteyenler de, satın almak isteyenler de ne yapıyorlardı? Oraya gidip alışverişi burada yapıyorlardı. Bazı rivayetlerde bu baki' kelimesi nakî' olarak geliyor. B harfi, nun harfi olarak geliyor. Nakî' diyorlar ki ilim ehli, nakî' Medine'ye yakın olan bir mıntıkanın ismi. Vadideki sel sularının orada toplandığı için bu o mıntıkaya en-nakî' ismi verilmiş. Bazı ilim ehli diyor ki buradan kasıt baki' değil, B harfiyle değil, nun harfiyle okunan nakî' kelimesi. O da diyorlar ki Medine'ye yakın olan bir mıntıkanın ismi ve insanlar hayvanlarını satmak için ne yapıyorlardı? Oraya götürüp ticaretlerini orada yapıyorlardı. Abdullah İbn Ömer diyor ki فَأَبِيُوا بِالدَّنَانِيرِ وَآخِذُوا الدَّرَاهِيمِ وَأَبِيُوا بِالدَّرَاهِيمِ وَآخِذُوا الدَّنَانِيرِ. Bildiğiniz üzere denanir, dinar kelimesinin çoğulu. Dinar hangi para bilimi? Neden yapılıyor dinar? Dinar? Dinar? Altından yapılıyor. Altından yapılan para birimine biz ne diyoruz eski dönemde? Dinar. Çoğulu denanir. Bir de ne var? Derahim var. Derahim, dirhemin çoğulu. Dirhem de ne oluyor o zaman? Gümüşten yapılan, o günkü kullanılan para birimi. Diyor ki Abdullah İbn Ömer, diyor ki فَأَبِيُوا بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُوا بِالدَّرَاهِيمِ. Ben deveyi satıyorum. Neyle satıyorum?
Altın.
Dinarla satıyorum. Altınla satıyorum. Diyorum ki 5 dinar. Ama adam geliyor bana diyor ki benim yanımda altın yok. Ney var? Gümüş var. Veyahut da diyor gümüşle satıyorum. Diyorum ki 60 dirhem devenin karşılığı. Adam diyor ki benim yanımda 60 dirhem yok. Benim yanımda dinar var, altın var. Diyor ki bu şekilde satış yapıyorum. Diyor ki ahuzu hada min hadihi ve u'ti hadihi min hada. Onun yerine bunu alıyor, bunun yerine onu veriyorum. Burada dedi ki deveyi mesela Abdullah İbn Ömer diyor ki 5 dinara satıyorum. 5 dinar örnek veriyorum. 1 dinar 10 dirhem yapıyor. 5 dinar ne yapıyor? 50 dirhem yapıyor. Yani adama diyor ki 5 dinara bu deveyi satıyorum. Adam da diyor ki benim yanımda altın yok. Gümüş var. Diyorum ki o zaman 5 dinarın karşılığı ne? 50 dirhem. O zaman diyorum ki bana 50 dirhem vereceksin. Veyahut da diyorum ki ne kadar bu devenin fiyatı? 50 dirhem diyorum. Adam diyor ki benim yanımda gümüş yok, dirhemim yok, dinarım var. O zaman diyorum ki 50 dirhem ne kadar yapıyor? 5 dinar yapıyor. O zaman diyorum ki bana 5 dinar vereceksin. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem la ba'se en te'khudaha bi si'ri yevmiha ma lem yeteferraka beynekuma şey. Diyor ki la ba'se, bunda bir beis yoktur. Bunda bir günah yoktur. Ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki şeyi şart koşuyor. Eğer bu iki şartı yerine getirirseniz bunda sizin için bir günah bir beis söz konusu değildir. Bunlardan birincisi o günün fiyatı ile satılıyor olması lazım. Hani günümüzde de vardır ya, şu anda mesela doların, euronun, ne bileyim sterlinin veyahut da diğer para birimlerinin, riyalin günlük neyi vardır? Bir kuru vardır. İşte bugün örnek veriyorum, doların kuru 3.60. İşte euronun kuru 4 lira. İşte riyalin kuru 1 TL gibi. Allah Resulü Aleyhisselam birinci şart oluyor, olarak diyor ki o günün kurundan ne yapacaksın bunu? Hesaplayacaksın. Adamdan dirhem mi istiyorsun? Adamın dirhemi yok, dinarı mı var? O zaman o günkü kura göre bakacaksın. Altının kuru ne kadar veyahut da gümüşün kuru ne kadar? Onun üzerine bunun değiş tokuşunu yani alışverişini yapacaksın. Birinci olarak neye bakacaksın?
Günlük
kura bakacaksın. Burada ilim ehli diyor ki normalde günlük kura biraz önce verdiğimiz örneğe göre işte 5 dinar 50 dirhem yapıyor. Sen adama dedin ki 60 dirhem vereceksin. Normalde ne yaptın? 10 dirhemlik fazla söyledin. Diyoruz ki buradan aldığın para sana caiz olan, helal olan bir para değil. Peki tam tersi olsa 50 yaptı ama dedim ki adama 40 ver. Caiz mi?
Caiz.
Diyoruz ki caiz. Burada karşı tarafın bir zararı söz konusu değil. Ben kendi gönlümden ne yaptım bunu? azalttım. Normalde hadisin yani sigasına göre baktığımız zaman o günkü kura göre vereceksin. Yani aşağıda olmaz, yukarıda olmaz. Anlaşılabilir. Ama diyoruz ki yukarısı caiz değilken bir insan kendi hakkından feragat edip ne yapabilir? Aşağısına vermesinde bir beyis söz konusu değildir. İkinci şart, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki birbirinizden ayrılmadan bu para alışverişinin ne olması gerekiyor? O mecliste tamamlanmış olması gerekiyor. Tamam abi, 5 dinara bu deveyi sana satıyorum. Karşılığında ne alacağım? 5 liranın karşılığında 50 dirhem alacağım. Değil mi? Adam dedi ki bana, ya şu anda üzerimde 40 dirhem var. 40 dirhemi sana vereyim. 10 dirhemi de mesela 2 saat sonra getireyim. Yarın getireyim. Olur mu?
Olmaz.
Olmaz. Aynı mecliste ne olması lazım?
Alışverişin
tamamlanması lazım. Veyahut da kaç dirhem vereceğim? 50 vereceğim. Kaç dirhem vereceğim? 50 vereceğim değil mi? Baktım üzerimde hiç para yok. Ya dedim ki tamam sen beni tanıyorsun. 30 senelik ahbabız. Biraz sonra paranı ne yapıyorum? Gönderiyorum. Olur mu? Olur mu?
Olmaz.
Olmaz. Diyoruz ki aynı mecliste ne olması lazım?
Hazır olması lazım.
Bu para alışverişinin noktalanması lazım. Şimdi hepiniz aklınıza yani paranın dışındaki ticaretler de geliyor değil mi? Ben parayla mesela elma alıyorum. Değil mi? Gidiyorum markete tanıdık birisi. Diyorum ki 2 kilo elma ver. Parasını mesela çocukla gönderiyorum. Olur mu?
Olur.
Olur. Biz şu anda burada neden bahsediyoruz? Paranın parayla ticaretinden bahsediyoruz. Şimdi biraz sonra örnekler de vereceğim. Orayı açıklayacağım. Yani bahsetmiş olduğumuz konuda eğer bir şeyi güncel tabirle İdris abi anlasın diye söylüyorum. Dersi sonradan geldi. Şimdi İdris abi kamera satıyor. Diyorum ki İdris abiye kaç paraya satıyorsun? Diyor ki hocam tanesi 100 dolar. Ben de diyorum ki üzerimde 100 dolar yok. 350 TL var. Değil mi? 100 dolar ne kadar yapıyor?
360.
360. O zaman 360 TL var üzerimde. İdris abi diyorum ki ne kadar bu 100 dolar? Diyorum ki dolar yok üzerimde. TL var. Diyor ki hocam bakalım kura. Dolar 3.60. 100 dolar 360 TL yapıyor. Ben çıkartıyorum. 360 TL'yi veriyorum. Ve malı satın alıyorum. Oldu mu?
Oldu.
Oldu. Sıkıntı yok. Şimdi ben çıkartıyorum cebinden parayı 300 lira. İdris abi beni tanıyor. Diyorum ki al abi 300'ü. 60'ı da sonra veririm. Oldu mu?
Olmadı.
Olmadı. Ne olması lazım? Para alışverişinin.
Sadece kamera alıyorsun yani. Ne parası?
Ya pardon, kameradan örnek veriyorduk. Kamera alışverişinde oluyor. Pardon. Ama mesela İdris abinin, biraz sonra gelince söyleyeceğim. Benim de kafam karıştı. İdris abinin döviz bürosu var.
Olmaz.
Ben elimde 100 dolarla gittim. Döviz bürosuna 100 dolarla gittim. İdris abiyi de tanıyorum. 100 doları verdim. İdris abi dedi ki bana, hocam şu anda TL kalmadı. 300 lira çıktı, sana vereyim. 60 lirayı da 5 dakika sonra göndereyim. Olur mu?
Olmaz.
Olmaz. Diyoruz ki iki nakit olan, para olan şeyin birbiriyle ticaretinde neye dikkat edilmesi gerekiyor? Birinci olarak kura dikkat edilmesi gerekiyor. O günkü kur. İkinci olarak da neye dikkat edilmesi gerekiyor? O meclis içinde para değiş tokuşunun veyahut da alışverişinin tamamlanmış olması gerekiyor. Şimdi orayı düzelteceğiz burada. Diyoruz ki bu konuyla alakalı 3 tane başlık altında bu konuyu ne yapacağız? Baştan aşağı ele alacağız. Birinci olarak diyoruz ki satılan şey aynı cins ise, satılan şey aynı cins ise, altın satıyorum, karşılığında ne alacağım?
Para.
Altın alacağım. Aynı cins. Gümüş satıyorum, karşılığında gümüş alacağım. Hurma satıyorum, karşılığında
hurma
alacağım. Buğday satıyorum, karşılığında
buğday
alacağım. Aynı ürünün birbiriyle değiş tokuşu veyahut da satışı gerçekleşiyor ise diyoruz ki burada iki tane şart gerekli. Birinci şart, satılan bu şeylerin altınsa altın, gümüşse gümüş, hurmaysa hurma, buğdaysa buğday veyahut da herhangi bir şey ne ise diyoruz ki bu satılan şeylerin gramajları birbirine eşit olması lazım. Yani diyorum ki benim elimde altın var. Kasım Başkan'a veriyorum 2 gram. Ama karşılığında ondaki altın daha kaliteli bir şey. 1 gram olarak alıyorum. Kaç verdim? 2 verdim. Karşılığında ne alıyorum? 1 gram. Caiz mi bu ticaret? Değil. Altın satıyorsan 2 gramsa karşılığında ne alacağım? 2 gram altın alacağım. Gümüş satıyorum 50 gram. Karşılığında ne alacağım? 50 gram gümüş alacağım. Aynı cins şeylerde satılan aynı cins şeylerde. Mesela bende hurma var. Mehmet'te de başka bir hurma var. Benimkisi daha kaliteli. Mehmet'e diyorum ki sana bu bendeki kaliteli 1 kilo hurmadan veririm. Seninkisinin kalitesi düşük. Ama senden diyorum 2 kilo alırım. Çünkü benimkisi daha kaliteli. Aynı cins ürünü ben ona satıp karşılığında aynı cins hurma aldım mı? Aldım. Kaç kilo verdim? 1 kilo. Kaç kilo geri aldım? 2 kilo. Caiz mi? Değil. 1 kilo veriyorsan karşılığında ne alacaksın? 1 kilo alacaksın. Bu birinci şart. Aynı cins ürünün satımında. Altın satıyorsun. Karşılığında ne alıyorsun? Altın alıyorsun. Birinci şart neymiş?
Günlük kur.
Geçtik oraya Levent. Aynı miktarda olması lazım. İkinci şart ne? Aynı mecliste bu ticaretin sonlandırılması lazım. Yani 1 kilo hurma 1 kilo hurma mı? Al 1 kilo hurmayı, ver 1 kilo hurmayı. Ben sana 1 kilo hurmayı verdim. Ben sana onu ne zaman getireceğim? Seninkisini yarın getireceğim. Olmaz. Ne olması lazım?
Aynı anda yerde olması
hocam olur. Yani ikisi aynı anda olması lazım. Ben sana vereceğim. Senden ne yapacağım? O ürünü alacağım. 1 kilo veriyorsam 1 kilo alacağım. Aynı mecliste bu değiş tokuş ne olacak? Gerçekleşecek. İkinci olarak satılan şey aynı cins değil ise, ama yine para biriminden bahsediyorum veyahut da herhangi bir şeyden. Mesela altın veriyorum, karşılığında ne alacağım?
Gümüş
alacağım. Örnek veriyorum, hurma veriyorum, karşılığında buğday alacağım. Veyahut da ne bileyim işte başka bir şey. Yani herhangi bir şey veriyorum, karşılığında ne alıyorum? Ürün olarak başka bir ürün alıyor isem, diyoruz ki burada aynı miktarda olma şartı söz konusu değil. Hadise dönün. 5 dinarlık bir şeyi dirham olarak kaça satıyorum? 50'ye satıyorum. Birisi 5, birisi 50. Aynı miktar mı?
Değil.
Aynı miktar değil. 1 kilo hurma satıyorum. Karşılığında 3 kilo un alıyorum. Aynı ürünler mi?
Değil.
Gramları aynı mı?
Değil.
Bir sıkıntı var mı?
Yok.
Yok. Yalnız ikinci şart, yani ilkinde söylemiş olduğumuz ikinci şart burada da geçerli. Ne olması lazım? Aynı meclis içinde bu ticaretin tamamlanmış olması lazım. 1 kilo hurmayı verdim. Karşılığında 3 kilo unu aldım. 1 kilo hurmayı verdim. Emre dedi ki al hocam 2 kilo unu. 1 kilosunu da ne zaman vereceğim sana? Yarın vereceğim. Olur mu?
Olmaz.
Aynı mecliste bunun yapılması gerekiyor. Bu hususa dedik ki biraz önce vermiş olduğumuz örneği ne yapabiliriz? Burada da zikredebiliriz. Güncel olarak ne dedik? Elinde dolar var, euro var. Doları verip karşılığında ne alıyorsun? TL alıyorsun. Normalde bunlar aynı cins mi?
Aynı
cins değil.
Değil.
Yani hangi manada aynı cins değil? Şimdi altın, para birimi olarak altın var, gümüş var. Para birimi olarak dolar var,
euro var,
TL var. Farklı farklı neler var? Değerleri farklı olan şeyler var. Bunu ne gibi düşünüyoruz? Dolarla TL'yi, altınla
gümüş
gibi. Bu başka bir para birimi. Bunun değeri başka. Bu başka bir para birimi. Bunun değeri başka. O zaman ne yaptık? Döviz bürosuna gittik. Elimizde ne var? Dolar var, riyal var, euro var, ne varsa var. O para birimini karşılığında başka bir para birimi alıyor isek, burada miktarın eşit olması gerekiyor mu? Gerekmiyor. 100 dolar veriyorsan karşılığında 100 TL alma zorunluluğun
yok.
100 veriyorsan günümüz kurunda ne alacaksın? 360 TL alacaksın. Ama ne var? Hangi şart burada söz konusu?
Aynı
mecliste. Yani ben sana 100 dolara verdiğim zaman karşılığında bana vermen gerekli olan meblağı bir kere de ne yapacaksın? Vereceksin. Bunu bana ne yapamazsın? 5 dakika sonra, 2 dakika sonra, 1 gün sonra, 3 ay sonra ne yapamazsın? Erteleyemezsin. Bozuk para kalmadı. O yüzden abi ben 5 dakika sonra arkandan gönderiyorum. Olmaz. O zaman 100 dolarını geri alacaksın. 5 dakika sonra parası geldiği zaman gideceksin. Bu ticaretini ne yapacaksın?
Ziyade verse adam.
Tamamlayacaksın. Nasıl?
O sen borçlansan adamı.
Nasıl yani sen borçlansan?
400 vereceksin adama 40 lira borçlanıyor. Olur mu öyle?
Tam tersine.
Sıkıntı olmaz. Sonradan sen onu çevir. Sen normalde şeyin karşılığını aldın.
Aldın. Bir de üstüne adam fazladan verdi sana. Yani.
Adamın bozuğu yoktu. Fazladan verdi. O başka bir mesele. Ama sana eksik verdiği zaman.
Eksik olmuyor.
Diyoruz ki bu işte eksik olmuyor. Üçüncü husus, birinci olarak neden bahsettik? Aynı cinsin birbiriyle, yarhamukallah, aynı cinsin birbiriyle satışı. İkinci olarak ne dedik? Farklı cinslerin birbirleriyle satışı altınla gümüş, işte hurmayla un gibi farklı cins şeylerden bahsettik. Üçüncü olan diyoruz ki para ile herhangi bir eşyanın satışı. Genelde ticaretin döndüğü nokta nerede?
Burası.
Burada adamın parası var, karşılığında ne alıyor? Başka bir şey alıyor. Diyoruz ki burada aynı mecliste parayı vereceksin, aynı mecliste ürünü alacaksın şartı söz konusu değil. Ben Mehmet'i tanıyorum. Mehmet'e parayı bırakıyorum. Diyorum ki şu üründen istiyorum. Mehmet'in depoda var. Şu anda dükkanda yok. Dedi ki hocam sen git arkandan ben ne yapıyorum? Gönderiyorum. Veyahut da yarın gönderiyorum. İki gün sonra gönderiyorum. Depoda mal geliyor. Sıkıntı var mı?
Yok.
Diyoruz ki yok. Parayla herhangi bir eşyanın ticaretini yaptığınız zaman diyoruz ki bu aynı meclis olma şartı söz konusu değil. Zaten ilk şartta aynı değerde olma durumu da söz konusu değil. Altında gümüşte ne dedik? Veyahut da altınla altında bir gramsa bir gram olacak. Burada para var, burada elma var. Yani aynı gram veyahut da aynı bir şey olma söz konusu var mı? Yok. Bunun şeyi başka, hani ölçü şeyi başka, alım gücü başka. Bunun durumu, gramı başka. O zaman diyoruz ki para ile alakalı hususlarda hatırlayın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cabir radıyallahu anhu'dan neyini satın alıyordu?
Devesini.
Nerede? Medine'ye geri dönüş yolunda. Ne Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona parayı verdi ne de Cabir radıyallahu anh deveyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deveyi teslim etti. Normalde buradaki ticaret ne ile alakalı? Para ve satılan bir deve var. Yani parayla alınan bir şey var ama aynı mecliste değiş tokuşu ne yapılmadı?
Yapılmadı
ama akit geçerli mi?
Geçerli.
Ne yaptılar? Medine'ye döndüğü zaman Cabir radıyallahu anh deveyi teslim etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona ücretini teslim etti. Ama bu ticaret akdi nerede gerçekleşti? Para alışverişinde Medine'de mi gerçekleşti? Yolda yoksa yolda ittifak ettikleri o anlaşmada mı gerçekleşti? Diyoruz ki yolda ittifak ettikleri o anlaşmada ticaret ne oldu? Gerçekleşti. Ancak paranın verilmesi ve devenin teslim edilmesi ne oldu? Daha sonraki bir zamana kaldı. Ama ticaret diyoruz ki asıl itibariyle ne olmuş oldu? Gerçekleşmiş oldu. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar. Yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı rivayette diyor ki Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anin necşi muttefakun aleyh. Bu rivayette de Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu şöyle söylüyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en-necşi yasakladı. Bunun tercümesini yaparken diyorlar ki müşteri kızıştırmak. Nedir müşteri kızıştırmak? Fiyatı arttırmak. Bunun başka bir terimi tabiri var mı? Normal güncel şeyde kullanılan. Ne diyorlar buna? Mesela olayı size anlatıyorum. Siz olayı yani buradan güncel bir tabiri varsa onu kullanalım. Bir mal sahibi malı satıyor. Örnek veriyorum bir kilo elmayı satıyor. Diyor ki 3 lira. Zamir gidiyor 3 liraya almaya çalışıyor. Benim de bu malı almaya niyetim yok. Bunlar ticaret yaparken ben diyorum ki o elmaya benim ihtiyacım var. 3,5 lira veriyorum. O zaman satıcı haliyle ne diyor? Diyor ki o zaman sana veririm. 3 liraya oluyor. Sen 3,5 veriyorsan bu mala. O zaman ben sana ne yaparım buna? Sana veririm. Zamir diyor ki o zaman ben 4 lira veriyorum. Ben diyorum ki ben 4,5 veriyorum. Zamir diyor ki ben 5 lira veriyorum. Sonra ben diyorum ki tamam arkadaşa ver ben almıyorum. Normalde Zamir burada 3 liralık malı kaça aldı? 5 liraya aldı. Normal fiyatından, güncel fiyatından 2 lira daha pahalıya aldı. Bunun bir şeyi var mı? Kızıştırma değil mi? Müşteriyi kızıştırma. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine biraz önce söylediğimiz gibi ticaretin ana şeyinde, ana hattında yani düşmanlığa sebebiyet, hasede sebebiyet verecek hususları İslam dini ne yapmış? Yasaklamış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de burada neceş olan, enneceş olan bu satış şeklini ne yapıyor? Yasaklıyor. Özelliği ne dedik? Birisi müşterinin satın aldığı mala, buraya dikkat edin, malı satın alma niyeti olmadan ne yapıyor? O ticaretin içine dahil oluyor. En başından biliyor ki o malı en sonuna ne yapmayacak? Satın
almayacak.
Satın alma niyeti olmadan malın fiyatını arttırmak için. Bu malın fiyatını arttırmanın farklı farklı nedenleri olabilir. Mesela tüccarın, satıcının daha fazla kazanmasını istiyor olabilir.
müşteriye uyuz olmuştur, sevmediği bir adamdır. Onu zarar etmesini istiyor olabilir. Veyahut da her ikisini aynı anda istiyor olabilir. Bu daha fazla kazansın, bu da ne olsun? Zarar etsin. Veyahut da ikisinin dışında adam sırf oyun olsun diye hani olayın içine karışıp sadece malın, ürünün fiyatını arttırıyor da olabilir. Her halükarda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem malın fiyatını, yani satın alma niyeti olmadan müşterinin satın aldığı malı olayı kızıştırarak onun fiyatını arttırmasını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasaklıyor. O zaman diyoruz ki eğer ortada bir yasak var ise yasaklarda asıl olan her zaman neyi söylüyoruz? Haram oluşturur. Demek ki bu işi yapmak nedir? Haramdır. Peki bu neceş içinde neceş olan ticaret geçerli bir ticaret midir? İlim ehli arasında bu konuda ihtilaf var. Ama racih olan görüş geçerli olan bir ticarettir. Nasıl? Örnek verelim. Ali var, bir malı satın alıyor. Ahmet de gelip bu malın fiyatını ne yapıyor? Arttırıyor. Satın alma niyeti de söz konusu değil. Ali pazarlık yapıyor. Malı 10 liraya alacak. Ahmet geliyor, diyor ki bu malı bana ver, ben sana bunun karşılığında 15 TL veririm. Ortada ne var? Bir açık arttırma var. Bu sefer Ali bunun bu sözünü duyunca diyor ki ben 16 lira veriyorum. Ahmet de diyor ki tamam, o zaman arkadaşa ver, ben almakta vazgeçtim. Burada Ali Malik kaça alıyor 10 liralık malı? Normalde 10 liraya alacağı bir malı 16 TL'ye satın alıyor. Ortada ne var? 6 TL'lik bir fazladan vermiş olduğu bir para var. Diyoruz ki bu ticaret geçerli olan bir ticarettir. Ancak Ali'nin eğer Ahmet'in bu olaya girip yani haksız yere bu ticareti kızıştırdığı ve fiyatı arttırdığı ortaya çıkarsa, Ali bunun farkına varırsa, bu işi anladı ise, diyoruz ki Ali'nin önünde ne var? İki tane seçenek var. Ya satın aldığı o malı satın aldığı satıcıya diyecek ki kardeşim sen bana bunu 16'ya sattın ama ben anladım ki Ahmet bu işe dahil oldu. Amacı da bu malı almak değildi. 10 liralık malı bana kaç paraya satın aldırdı? 16 liraya satın aldırdı. O zaman diyoruz ki bu akitten cayma hakkına nedir? Sahiptir. Adama der ki ver abi benim 16 liramı. Al sen de malını. Ben bu işte ne yapmıyorum? Ticareti tamamlamıyorum. Veyahut da tamamlanmış olan bu ticareti bozuyorum. Çünkü bu adam ne yaptı? Benim zarar etmeme sebebiyet oldu. Ya bu seçeneği seçecek. İlla da bu malı satın almak istiyor ise, tüccar da dediyse ki benim Ahmet'le aramda bir bağlantı söz konusu değil. Ben Ahmet'i tanımam. İstiyorsan bu malı 16'ya sana vereyim. İstemiyorsan da bırak dediğinde, o zaman Ali'nin ne yapması gerekiyor? Ya bu malı 16'ya satın alacak, yani yapmış olduğu anlaşmayı devam ettirecek, veyahut da parasını geri alıp aldığı ürünü geri teslim ederek, iade ederek bu ticaretten bu şekliyle kurtulması söz konusu. Ama asıl itibariyle diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekliyle ticaretin içine dahil olup onun fiyatını arttırmayı ne yaptığını söylüyoruz? Yasakladığını söylüyoruz. Peki bu konumda Ahmet'in yapmış olduğu bu husus hadisteki yasaklanan bir husus mu? Yasaklanan bir husus. Bundan dolayı günahkar mı? Diyoruz ki günahkar. Neden günahkar? Çünkü satın almaya niyeti olmadığından dolayı. Eğer satıcının Ahmet'le alakalı bir bağlantısı var ise, baştan bunu anlaştılar ise, diyoruz ki satıcı da bu günaha ortak. Ama Ahmet'in satıcıyla böyle bir alakası yok. Sadece müşteriye uyuz olduğu için bunu yapıyor. Satıcının bununla alakalı bir günahı var mı? Diyoruz ki bununla alakalı satıcının bir günahı söz konusu. Yani niye daha önceden böyle bir anlaşma yapmamış?
Evet, satın alma niyeti varsa.
Şimdi oraya geliyoruz. Eğer bir kimse satın alma niyeti ile olaya müdahil oldu ise, işte biraz önceki verdiğimiz örnekte adam, örnek veriyorum, bir el feneri satıyor. Diyor ki 3 liraya satıyorum. Ben de bakıyorum, diyorum ki ya 3 liraya çok ucuzmuş. Ben diyorum abi ben bunu 4 liraya almak istiyorum. Adam diyor ki tamam 4 lirayı bu arkadaşa veriyorum. Başka isteyen var mı? Başka birisi 5 lira diyor. Sonra ben örnek veriyorum 6 lira diyorum. Birisi 10 lira diyor. Sonra ben kendi kendime diyorum ki ben bunu almak istediğimde 3 liraydı. Mantıklıydı benim için. Ama şu anda fiyat 10 liraya yükseldi. Şu saatte bana göre bunu almak bu fiyata makul değil. Sonradan ben diyorum ki ben düşünmüyorum. Adam da 10 liraya ne yaptı bunu? Başka birisine sattı. Burada ben bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifte yasakladığı kapsama giriyor muyum? Diyoruz ki girmiyoruz. Neden? Çünkü asıl itibariyle ben ticareti kızıştırmak için bu ticaretin içine dahil olmadım. Benim niyetim neydi? İlk başta bana makul olan fiyata bunu satın almaktı. Başkaları bunu arttırdı. En son gelen fiyat benim işime gelmedi. Ben de bu ticaretten ne yaptım? Çekildim. Eğer durum böyle ise diyoruz ki bu kimse için yani bu hadisteki yasak kapsamına girmediğini söylüyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar Cabir radıyallahu anh'unun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı rivayet. Diyor ki Ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem neha anil muhakaleti vel muzabeneti vel muhaberati ve anil thunya illa en tu'lem. Ravahul kamse illa ibn-i mace ve sahhahahu ettirmidi. Burada da bu rivayette de Cabir radıyallahu anhu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin muhakale, muzabene, muhabere ve istisnayı yasakladığından bahsediyor. Ancak bilinirse bu durum bundan müstesnadır diyor. Hadisi İbn-i Mace dışındaki 5 imam takriz etmiş. Bu hadisin Tirmizi hadisin sahih olduğunu bize aktarıyor. Bu ve bundan sonra alacağımız hadis-i şerif cahiliye döneminde meşhur olmuş bazı ticaret şekilleri var. Ve bunların neyi var? Özel isimleri var. Şimdi normalde ben işte muhakale dedim. Bir şey anladınız mı? İşte ne bileyim dedim ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anithunya illa en tu'lem. Yani istisnai satışı eğer biliniyor ise veyahut da bilinmiyor ise istisnai satışı yasakladı. Bir şey anladınız mı? Anlamadınız. Bunların hepsinin ne yapılması gerekiyor? Şerh edilmesi gerekiyor. Burada da cahiliye döneminde yapılan ticaret şekilleri bunlar ve İslam dini geldiğinde ne yapmış bu ticaretleri ortadan kaldırmış. Birincisi el muhakale. Muhakale satışını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamış. El muhakale satışı ne? Diyoruz ki bir adamın tarlası var. Tarlasında da ne var? Ürün var. Buğday ekmiş. Başka birisi de geliyor elinde bir çuval buğdayla. Diyor ki ben bu çuval buğdayı verip karşılığında diyor ki bu ürünü senden ne yapmak istiyorum? Satın almak istiyorum. İslam dini bu ticareti neden yasaklamış olabilir? Şimdi düşünün. Ortada bir başağında bir buğday var. Benim elimde de ne var? Daha önceden toplanmış hazır olan buğday var. Diyorum ki adama sana bunu vereyim. Karşılığında da sen bu hasattaki veyahut da bu başaktaki olan buğdayı bana sat. Birçok yönden ne var? Yasak var. Birincisi Şakir'in dediği gibi elimde buğday var. Buğday vereceğim. Karşılığında ne alacağım? Buğday alacağım. Biraz önce hatırlayın aynı cinste ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor değil mi? Benim elimdeki şeyin miktarı biliniyor. Tarttık. Örnek veriyorum. 50 kilo geldi. Tarladaki buğday ne kadar gelecek? Biliyor muyuz? Ortada ne var? Bir cehalet var. Hani hatırlayın. Daha önceki derslerde Bey'ul Garar dedik. Hatırlıyor musunuz? Bu Bey'ul Garar kapsamına girdiği için öbür taraftan da faize girdiği için. Şakir'in dediği husustan. Şimdi ben burada 50 kilo veriyorum. Oradan karşılığında topladık. 100 kilo. Aynı cinste 50 verdim. Karşılığında 100 aldım. Faiz kapsamına giriyor mu? Giriyor. Bunun haricinde diğer yasaklanan bir husus ne? Aynı mecliste oluyor. Aynı mecliste oluyor. Bunu veriyorum. Karşılığında bunu almış olurum. Aynı mecliste olması ticareti helal kılmıyor. Diğer şarta bakıyoruz. Birinci olarak elimdeki mal, ürün belli ama karşıdan alacağım ürün belli değil. O yüzden İslam dini bu ticareti ne yapmış? Yasaklamış. İkinci olarak diyoruz ki el muzabene. Muzabene de ağaçta olan, şimdi burada ekin örneğini verdik. Muzabene de ise diyoruz ki üzüm bağı düşünün. Salkımlar var bağda. Yanında da bir adam kuru üzümle geldi. Bununla onu ne yapmak istiyor? Takas etmek istiyor. Üzüm, kuru üzüm. Veyahut da hurma ağacı var. Ağaçta hurma var. Yeni olmuş taze hurma. Veyahut da artık toplanmaya gelmiş normal hurma. Başka birisi de ne yapıyor karşılığında? Ne istiyor? Elindeki hurma ile onu değiş tokuş etmek istiyor. Diyoruz ki caiz mi bu ticari şekli? Değil. Neden? Çünkü ağaçtan elde edilecek hurmanın miktarı belli mi?
Belli değil.
Biraz önceki buğday örneğinde vermiş olduğumuz gibi bu ticaret ne olmuş? Yasaklanmış olan bir ticaret. Eğer ağaçta bir ürün var ise, o ürünün aynısı senin deponda var ise bununla onu değiş tokuş yaparak ne yapamazsın? Ticaretini yapman caiz değildir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ticareti yapmaktan nehyetmiştir, yasaklamıştır. Yasaklarda da asıl olan nedir?
Haram
oluşudur. Diyor ki muhabara. Üçüncü olarak da muhabara satışını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamıştır. Burada da arazi sahibi var. Bunun birden fazla neyi var? Örneği var. Birinci olarak diyoruz ki tarla sahibi var. Bir de bu tarlayı ekecek olan kim var? Birisi var. Aradaki anlaşma şu. Adam diyor ki tarlanın burasına arpa ektim. Bu tarafına buğday ektim. Buğdaylar benim, arpalar senin. Anlaşmayı böyle yapıyoruz. Senin arazin üzerine ben ekim yapacağım. Nasıl? Hangi anlaşma üzerine? Diyoruz ki bu tarafa arpa ekiyorum. Bu tarafa buğday ekiyorum. Buğdaylar senin veyahut da buğdaylar benim. Arpa senin veyahut da arpa benim. Bu ticaret yasaklanmış olan bir ticaret. Niye? Belki buğday burada çok çıkacak. Belki arpa çıkmayacak. Ben burada kârlı olacağım eken kişi olarak. Tarla sahibi zarar etmiş olacak. Veyahut da tam tersi. Tarla sahibi kâr ederken eken kimse ne yapacak? Onun anlaşma yapan diğer kişi zarar etmiş olacak. Başka bir versiyonu. Yine eken kimse diyor ki tarlanın doğusu senin, batısı benim. Ortadan bölüyoruz. Buradan çıkan mahsul sana ait. Buradan çıkan mahsul bana ait. Aynı şeyi ekseler dahi. Yani tarlanın tamamını ekmişler. Ama diyor ki bu taraf senin, bu taraf benim. Caiz mi? Diyoruz ki caiz değil. Neden? Çünkü ortada bir karar var. Ortada bir bilinmezlik var. Ortada bir risk var. O yüzden diyoruz ki bu şekilde satmak da veyahut da bu şekilde tarlaya ekin yapmak caiz değil. Üçüncü bir şey. Tarlaya eken adam diyor ki tarlayı ektik. Buradan çıkacak 2 ton benim. Geri kalan senin. Hasat zamanı geldi. Örnek veriyorum 2 ton çıktı. Eken adam 2 tonu aldı. Tarla sahibine ne kaldı?
Hiçbir
şey. Zarar. Veyahut da ektiler 10 ton çıktı. Bu adam 2 ton aldı. Tarla sahibine ne kaldı? 8 ton geldi. Burada zararlı kim? Bütün işle bu adam uğraştı. 2 ton aldı. Karşıdaki adam 8 ton aldı. Sonuçta ne var? Bir taraf kâr ederken diğer taraf zarar ediyor. Son bir çeşidiyle alakalı. Adam diyor ki senin bu tarlaya 5 sene süreyle ben ne yapayım? Ekim yapayım. Peki nasıl anlaşacağız? Diyor ki ilk sene benim olsun. İkinci sene senin olsun. Üçüncü sene benim olsun. Dördüncü sene senin olsun. Beşinci sene de ortak olsun. Caiz mi? Diyoruz ki caiz değil. Neden? Çünkü ilk sene belki her şey yolunda gidecek. Buradan hasat elde edilecek. Bir taraf alacak. İkinci sene bir afet gelecek. Bir sel gelecek. Bir sıcak vuracak. Kuraklık olacak. Ekin yetişmeyecek. Bir sene birisi fazla kazanırken diğeri ikinci sene hiçbir şey kazanamamış olabilecek. Ortada risk, bilinmezlik söz konusu mu? Garar söz konusu mu? Söz konusu. O zaman diyoruz ki bu ticareti İslam dini ne yapmış? Yasaklamış. Hükmünü ortadan kaldırmış. Peki hocam, bu hususla alakalı, muhabara ile alakalı bunun caiz olan bir kısmı yok mu? Yani nasıl olur da biz bunu caiz yaparız? Adam tarlayı veriyor. Ben de ekeceğim burayı. Burayı nasıl caiz yaparız? Kiradan hariç. Şu anki ortaklık ekme ile alakalı. Diyoruz ki yarı yarı olmaya gerek yok. Belli bir oranla. Eğer anlaşma söz konusu ise. Mesela tarla sahibi dedi ki kardeşim bu tarlayı ek. Ne çıkarsa hani bütün masrafları çıktıktan sonra karın yarısı benim yarısı senin. Veyahut da atıyorum 1/3 benim 2/3 senin. 1/4 benim 1/4 senin gibi ortada ne var? Belirli bir oran var. Eğer böyle bir anlaşma söz konusu ise o zaman diyoruz ki bu ticaret nedir? Yapılan bu ticaret caizdir. Çünkü ne? Hiçbir şey elde edemediler. O sene afet geldi. İkisi de ne var? İkisi de zarar etti. Eğer iyi bir şey gelir ise anlaştıkları ölçüde ne oldu? İkisi de kar ettiler. Demek ki muhabara satışı ile alakalı veyahut da tarlanın bu ekimi ile alakalı diyoruz ki bu yol uygulanır ise diyoruz ki bu caizdir. Bundan önce saymış olduğumuz 4 çeşit yapılan bu ticaret ile alakalı ticaret şekli caiz değildir. Biraz önce Mehmet dedi ki peki hocam adam dedi ki tarlayı sana senelik 10.000 TL'ye kiralıyorum. Ne ekersen ek beni ilgilendirmiyor. İster domates ek, ister buğday ek, ister patlıcan ek, ne ekersen ek beni ilgilendirmez. Ben bir sene sonra, bir senelik zaman diliminde senden 10.000 TL'yi alırım. Bu adam da tarlayı ekti, afet geldi, adam hiçbir şey elde edemedi. Tarla sahibi dedi ki 10.000 lirayı göreyim kardeşim dedi ve 10.000 lirayı aldı. Caiz olan bir ticaret mi? Diyoruz ki caiz olan bir ticaret. Neden? Neden caiz olan bir ticaret? He, çünkü burada kiralama söz konusu. Bir ortaklık söz konusu değil. Ben araziyi kiralıyorum. Karşılığında kiralama ücretini senden alıyorum. Sen buradan 50 ton da çıkarsan. Hani bana 10 bin verdin ama sen 50 bin kazandın. O zaman ben sana bir şey deme hakkına sahip miyim? Değilim. Ama sen benden kiraladın burayı 10 bine. Daha sonradan da ekmekten de vazgeçtin. Beni ilgilendiren bir husus mu? Değil. Ama biraz önceki vermiş olduğumuz örneklerde ne var? Tarlanın burası senin, burası benim. Şu kadarını ben alırım, geri kalanını sen alırsın. Burada ne var? Yani bir taraf kazanırken diğer taraf kaybetme söz konusu var. Ama bu eğer tarla sahibi olayı kiralıyor ise, tarlasını kiralıyor ise karşı taraftan parasını alır. Karşı taraf buradan çok kar etmiş, az kar etmiş. Bu tarla sahibini ne yapmaz? İlgilendirmez. Peki bunun delili ne? Şimdi Mehmet oradan kafa sallıyor bana. Hocam nasıl böyle caiz olur ki adam zarar etti. Öbür adam hiçbir sorumluluğu kabul etmiyor. Buna bir delil getirmen lazım. Diyoruz ki Rafi bin Hadic radiyallahu anhu diyor ki فَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarlayı gümüş karşılığında o günkü para birimi ne? Gümüş veya altın. Tarlayı diyor gümüş karşılığında kiralama hususunda bizi bundan yasaklamadı. Delil oldu mu Mehmet? Oturdum yerine. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar sahabe. Rafi bin Hadice radıyallahu anh bize bunu böyle aktarıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kiralama karşılığında gümüş alımını ne yapmadı bize? Yasaklamadı. Demek ki kiraya veriyorsan araziyi bundan alacağın para karşı tarafın ektiği şeyden kazanıp kazanmamasıyla alakalı seni ilgilendiren bir husus söz konusu değil. Bir sonraki yani hadisin devamında bir sonraki ticaret şekliyle alakalı وَعَنِ الثُّنْيَا Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem istisnayı yasakladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem istisnayı yasakladı. Burada ne var? Örnek veriyorum. Benim elimde bir sürü ne olsun sattığım? Kazak olsun. Bir sürü kazak satıyorum. Adama diyorum ki bu kazakların bir kısmı müstesna, geri kalanı sana 10 bin liraya veriyorum. Hangisini istisna ettim ben? Ortada bir belirlilik var mı? Ortada bir belirlilik yok. Sonra ben adama gösterirken dedim ki bak bu kazan 10 liraydı. Bu kazak da 10 liraydı. Şunlar var ya şu 3-5 tanesi. Bunların fiyatı 100 liraydı. Ama ben ne yaptım bunları? Hani biraz önce dedim ya sana istisna ettim diye. Bunları kastetmiştim. Ne oldu? Adam hep 10'lukları verdim. 100 liralıkları ortadan ayırdım. Ama satarken bunları onlara da gösterdim. Bak dedim bu 100 liralık kazak, bu 50 liralık kazak, bu 10 liralık kazak. İstisna ettiğim şey eğer bilinmiyor ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ticareti ne yapıyor? Yasaklıyor. Bunu aklınıza gelebilecek herhangi bir ticaret şeklinde ne yapabilirsiniz? İstisnayı düşünebilirsiniz. Yani aklınıza gelecek herhangi bir şeyde bu istisnada eğer hadisin devamı diyor ki illa en tu'leme. Ancak diyor bilinmesi bundan müstesnadır. Ben dedim ki şurada 10 tane kazak var. Bunları sana satıyorum. Her biri bunların 30 TL'lik kazak. Şu kazak 100 liralık. Raftaki olan bir şeyden bahsediyorum. Şu kazak 100 lira. Bunu diyorum bu ticaretin içine ne yapmıyorum? katmıyorum, bunu istisna ediyorum. Bu 9 tanesini sana satıyorum. Ne kadar fiyatı? Bu kadar. Alıyor musun? Alıyorum. Caiz mi?
Caiz.
İstisna ettiğim şey ne? Belirli olan bir şey. Veyahut da aynı kazaktan 50 tane var. Diyorum ki bunların yarısını sana şu fiyata satıyorum. Burada istisna ettiğim şey belli mi? Belli. 50 yarısı hepsi aynı. Diyorum ki yarısını sana satıyorum, bunların yarısını sana satmıyorum. Yani belirlilik kısmı açık olduğu sürece istisna ile satış caiz mi?
Caiz.
Eğer belirlilik kısmı net değil ise şunların arasından bazıları hariç sana geri kalanları satıyorum. O bazıları hangisi? Bilinmiyor ise bu satış şekli caiz değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize yasaklamıştır. Dedik ki hadiste zikredilen bu ticaret şekilleri haramdır. Neden? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklamıştır. Sözü burada noktalamıyoruz arkadaşlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasakladı. Bundan dolayı bu iş haramdır. Devamı ne? Devamı diyoruz ki yapılan bu ticarette nedir? Yapılan bu anlaşmada fasittir. Yani geçersizdir. Yani şer'i olarak bu malı sen ona satmadın. Şer'i olarak da bu o malı mülküne geçirmedin. Neden? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifte yasaklamış olduğu bir ticareti gerçekleştirdiğin için. Yani biraz önce dedik ya, adam tarladaki buğdayla depodaki buğdayı ne yapıyor? Birbirini alıp satıyor. Normalde zahiren baktığımız zaman bu ona bunu verdi veyahut da tarladaki ekini aldığı zaman alacak. Bu da onun karşılığında bundan buğdayı aldı mı? Aldı. İnsanların nazarında bu ticaret gerçekleşti mi? Belki insanların örfünde gerçekleşti. Değil mi? Ama diyoruz ki şer'i olarak bu iki kimse Allah'ın razı olmadığı bir ticaret şeklini yaptılar. Bundan dolayı haram işlediler. Bununla birlikte yapmış olduğu ticaretler, yapmış oldukları bu ticaret geçerli olmadı. Şer'i olarak bu ticaret hakkıyla ne olmadı? Tamamlanmadı. Bu hususunda ne yapılması gerekiyor? İyi bilinmesi gerekiyor. Bu son husus ile alakalı, istisna ile alakalı söylediğimiz her şey bütün ticaretin genelinde geçerli olan bir şey. Eğer istisna bilinen bir istisna ise, yani bir şeyi müstesna tutmak, yani şu kadarını sana satıyorum, şunlar hariç dediğin şey bilinen bir şey ise, hangi ticaret olursa olsun diyoruz ki bu istisna geçerlidir. Eğer bilinmezlik söz konusu ise, hangi ticaret olursa olsun diyoruz ki bu bilinmezlik nedir? Geçerli değildir. Şakir, vaktimiz var mı? Bir saat mi oldu? Ama konuyla alakalı bir hadis daha var. Onu da alalım. Çünkü bunu haftaya bırakırsak bir önceki konuyla ne yapmamız lazım? Bir daha birleştirmemiz lazım. O yüzden bu hafta alalım. Biraz daha sabredelim. Son rivayet, günün son rivayeti Enes bin Malik radıyallahu anhunun bize aktardığı rivayet. Diyor ki Nehe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil muhakaleti vel muhadarati vel mulameseti vel munabezeti vel muzabeneti ravahul Bukhari. Burada da Enes radıyallahu anhu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhakaleyi, muhadarayı, mulameseyi, munabezeyi vel munabeneyi, muzabeneyi yasakladı. Burada da bu rivayette Buhari'de geçiyor. Muhakale, bir önceki hadiste nasıl hatırlayın, tarladaki buğdayla ne? Eldeki olan buğdayın değişmesi. Neden yasak olduğunu bir önceki rivayette aktardık. Muhadara, muhadara ise ekinin veyahut da meyvenin olgunlaşmamış halini ne yapmak? Satmak. Örnek veriyorum. Ekin var. Buğday ekilmiş. Daha yaş, yani yeşil. Daha başakta taneler
bitmemiş.
Oluşmamış. Adama diyorum ki sana bu tarladaki buğdayı satıyorum. Caiz mi?
Değil.
Caiz değil. Neden? Çünkü ortada bir karar, belirsizlik var. Belki bir sel gelecek, belki güneş onları kavuracak, belki bu başaktan tane gelmeyecek. Veyahut da hurmayı düşünün veyahut da diğer meyveyi. Daha ham, yeşil olmamış, daha bir olgunlaşmasına vakit var. Bir don, bir kırağı geldi. Meyve ne oldu?
Yandı.
Yandı. Yetişmedi. Bu adama da bunu sen satmıştın. Adam diyor kardeşim, tarla sahibi, ben sana bunu sattım. Paramı istiyorum. Sen buradan meyve sana geldi gelmedi artık bu senin sana takdir edilen şey dese caiz mi bu? Diyoruz ki değil. Meyve olgunlaşmadan veyahut da ekin başakta bitmeden, o tanelerde olmadan satılmasını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Yasaklıyor. Mülamese ise ilim ehli diyor ki yine bunları biraz önce söylediğim geçen bir önceki hadis ve bu hadis cahiliye döneminde ne dedik? Meşhur olan satış şekilleri. Mülamesede ise adam diyor ki hangi elbiseye dokunursan onu sana şu fiyata satıyorum. Daha önceki hadisten hatırlayın. Taşı atarsan hangi elbisenin üzerine gelirse sana onu vereceğim şu fiyata. Adamın gözlerini bağlıyorsun. Burada koyunlar var. Diyorsun ki koyunların arasına dal. Hangisini tutarsan o koyunu sana 1000 TL'ye veriyorum. Adam en irisini tuttu. 2000 liralık koyunu. Satıcı ne oldu? Zarar etti. Adam 200 liralık en cılız olanını yakaladı. Ne oldu? Müşteri zarar etti. Bakın hepsindeki mantık, mantalite aynı. Yani ortada zarar ve kar riski var ise İslam bu ticareti ne yapıyor arkadaşlar? Yasaklıyor. Münabeze ise diyoruz ki burada farklı farklı şeyleri var. Mesela adam elinde bir elbise tutmuş. Karşı tarafta elinde başka bir elbise var. Diyorum ya cahiliye döneminde olan şeyler bunlar. Adam diyor ki ben elimdeki elbiseyi sana atacağım. Sen de elindeki elbiseyi bana atacaksın. Biz bu ticareti bu şekliyle tamamlamış olacağız. Yani ben sana attım, sen bana attın. Ben baktım bana yırtık pırtık bir şey geldi. Ben sana ondan daha iyi bir şey verdim. Birisi kâr ederken diğeri ne yaptı? Zarar etti. Üçüncü olarak muzabene satışı. Bu da yine bir önceki hadis-i şerifte vardı. Dalında olan meyve ile aynı cins meyveyi ne yapıyorsun? Dalındaki meyve ile değiş tokuş yapıyorsun. Ne örneğini vermiştik? Üzüm ile kuru üzüm veyahut da ne verdik? Hurma ile ağaçtaki hurma, yaş veya kuru hurma ile depodaki hurmanın birbiriyle değiştirilmesi. Ortada bir belirsizlik olduğu için birisi ona 30 kilo verirken karşı taraftan belki 50 kilo alacak. Değil mi? Miktar olarak eşit olmadığı için de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu ticaretleri yasakladığını söylüyoruz. Bu iki rivayette geçen biraz önce aktardığım gibi cahiliye dönemindeki alışveriş çeşitlerinden bazıları İslam dini geldiğinde bu alışveriş çeşitlerinin hepsini ne yapmış?
Kaldırmış.
Hükmünü ortadan kaldırmış. Çünkü İslam'ın ticaret anlayışında ne var? Ne müşteri ne satıcı. Yapmış oldukları ticarette risk taşımasını İslam ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Belki bu kazanabilir daha fazla. Belki bu kazanabilir. Belki bu zarar edebilir. Belki bu zarar edebilir. Tabiri caizse ortada ne var? Daha önceki dersleri hatırlayın. Kumar gibi. Yani ticaret yapıyorsun ama kazanabilirsin, kaybedebilirsin mantığı var ise İslam bu ticareti ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Bir de ortada cehalet var ise, bir belirsizlik, bilinmemezlik var ise İslam dini bu ticareti kabul etmediğinden bahsettik. Yine son olarak da yine biraz önceki hadis sonunda da aktarmıştık. Bunu önemli olduğu için burada bir kez daha aktarıyorum. Eğer yapılan yani yasaklanan bir ticaret işleniyor ise bu kimse bu ticareti işlediği için harama düşmüş olur. Bununla birlikte yapmış olduğu ticaret şer'i olarak geçerli değil, fasit olan bir ticarettir. Bu hususunda ne yapılması gerekir? İyi bir şekilde anlaşılması gerekir. Burada kalalım. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.